Ayrım 13.
Ama salt din kurallarını uygulamak o arayışı unutmak demek değil miydi? Marwan bir akkal, Dürzi tasavvufuna göre bir müptediydi. Bir gün kendisine din ile ahlakın, Allah'ı hiçbir zaman bulamayışın en emin yolları olduğunu söylemişti. Emirler ve yasaklar gökyüzüne ermek için yükseltilen duvarlardır. Ama yükseklikleri arttıkça gökyüzü darlaşır ve gün gelir ona hiç de benzemeyen mavi bir nokta kalır. Bizlere mermer merdivenlerden, altın tahttan söz ediyorlar. Kendi ahlakları kadar cansız şeylerden. Gökyüzünün sonsuz çokluğuyla hayat olduğunu anlamıyorlar. Sonsuzluğa giden yol nasıl duvarlarla çevrilebilir? Selma başının döndüğünü hissediyordu. Marwan bu kitabı niçin vermişti? Rahattı, etrafını almalarından hoşnuttu. Marwan niçin her şeyi bozuyordu? Niçin herkes gibi mutlu olmasına izin vermiyordu? Mutlu? Sözcük dudaklarında tüm basitliği, tüm bayağılığı ile donup kalmıştı. Bu işe her zaman şaşacaktı. Ne derse desin, böylesi bir mutlulukla yetinecek kadar düşmemişti. İstanbul saraylarında boş bakışlı nice kadın görmüştü. Beyrut salonlarını dolduran şık kadınlar da öyleydi. Kendisi de onlara mı benzemeye başlıyordu? Titredi. Büyük düşünür Celaleddin Rumi'nin sözlerini hatırladı. Sudan da, vicdansızlısından da daha değerli olan ıstırap. Sensiz, cansız bir tahtadan ibaret olacağıma göre seni hiç yitirmeyeyim. Selma küçük bahçeye indi. Gece dost, yıldızlar aşinaydı. Uzun, çok uzun bir aradan sonra kendine geldiğini hissediyordu. Araba caddeden aşağıya iniyordu. Arabacı dilini şaklatıp kırbacıyla hayvanı harekete geçiriyordu. İki güzel hanımı taşımanın gururu içindeydi. Herkes onlara bakıyordu. Öneri Emel'den gelmişti. Birkaç hafta önce müthiş marifetleri olan kâhin kadından söz etmişlerdi. Onu yeryüzüne Tanrı gönderdi diyorlardı. Belki de şeytan. Onu gidip görmeye karar vermişlerdi. Marwan'a bir şey demeden, yoksa kızardı. Panjurları kapalı evden içeriye, onları genç bir çocuk almış ve hiçbir şey söylemeden loş bir odaya sokmuştu. Buhurdanlıktan sızan tütsü kokusu nefeslere ve ter kokularına karışıyordu. Yaşlı, lopur lopur bir kadın yüksek bir sidire yayılmıştı. Mürikleri etrafını sarmıştı. Sunduğu aşk şerbeti, günahları bağışlayan, nefsi öldüren sözleri ağzından dirhem dirhem çıkıyor, baldan sonra zehir olan birkaç sözcük dudaklarından dökülürken, yakıcı bakışları göğüsleri delerek yüreklere ulaşıyordu. İki genç kız kapının yanında loşlukta durmuşlardı. Ama ihtiyar onları görmüş, emsalsiz birer av olduklarını hissetmişti. Yağlı eliyle yaklaşmaları için ısrar etmiş, yatağın etrafındaki kalabalığa karışmalarını istemişti. Ama reddetmişlerdi. Asiler. İhtiyar gülümsedi. Onları işte böyle severdi. Kibirli, isyankar, ışığa tutulan çıplak bebekler gibi. İştahını kabartan işte böyleleriydi. Allah'ın sevdiği kullar olduklarını sanan bu bilinçsiz çocuklar, işte onlar canına can katıyorlardı. Etrafını saran bu sürüye bakacak değildi. Onları ta içlerine kadar biliyordu. Onun binlerce hücresini oluşturan, sözlerini kentte tekrarlayan, beklediği haberleri getiren müritleriydi onlar. Sedirin kenarında kuşku duyanlar da vardı. Tahtına kurulmuş bu korkunç ve muhteşem ihtiyar ne gibi güçlere sahipti? Tanrısal olanlara mı, şeytancı olanlara mı? Ama anlaşılıyordu ki bu güçler aynıdır. Anlaşılıyordu ki çürüyerek şeytanı ortaya çıkarmış olan bütün cüruftan arınmış ışık Tanrı'dır. En cesur olanlarla en bilinçsiz olanlar dönüşü olmayan sefere çıkacaklar ve sonsuzda eriyecekler. Ya cehennem ateşi ya da tanrısal aşkla yanarak. Hala ayak sürtüp kararsızlık gösterenler ise sonsuza erişememenin ılık ve iç bulandırıcı huzursuzluğunu duyacaklar. Ama korkunun eşiğine gelmiş olanlara ihtiyar cadının sunacağı armağan aynı olacaktır. ilelebet sürecek endişe. Kapının eşiğindeki kızıl saçlı genç kız gözlerini çevirdi. "Gidelim," diye fısıldadı. "Her şey kapkara." İhtiyar onu işitti mi? Sedirinde doğruldu. Karanlık ağzından şu sözler döküldü. "Başını eğeceksin, seni kibirli yaratık. İki geceye kalmayacak, unutma, iki gece içinde sende olacağım." Selma uzun sürede böyle eğlenmemişti. Jean Tuen'i Rameau'nun operasından esinlenerek Les Indes Galantes konulu bir kostümlü balo düzenlemişti. Selma, Nervin Hanım'ın toz almakta kullandığı tüylerden yaptığı sorgucu ve beyaz atlas şalvarı ile mihraca olmuştu. Suren Ağa'nın o gecelik verdiği altı dizi inciyi de boynuna takmıştı. Gözünü kapayan maskesinin altında kimse onu tanıyamamış, herkesi bir kez daha şaşırtmıştı. Oysa son dakikada bu eğlenceden vazgeçmeye kalkışmıştı. Büyücünün savurduğu tehditlerden etkilenmiş, ne kadar zorlanırsa zorlansın onları aklından çıkaramamıştı. Emel bütün gün ihtiyar cadının hayranlarından güç aldığını, Selma'yı etkileyemeyeceğini anlayınca ağzına geleni söylediğini boş yere anlatmaya çalışmıştı. Düşünsenize, etrafındaki koyun sürüsünün dağılmasına razı olabilir miydi? Size nasıl gelecek ki? Yerinden kıpırdayamayacak kadar şişman bir kere. Selma Türkiye'de de büyüler yapan kadınlar olduğunu söyleyip kararsızlık gösterdikçe Emel daha fazla dayanamayarak bağırmıştı. "Beni gerçekten şaşırtıyorsunuz. Bizim saf köylü kadınlara döndünüz." Sonunda serüvenden haberdar edilen Marvan, Selma'yı evde bulamamanın daha isabetli olacağına ikna edebilmişti. Özellikle Zeynel'e ve kalfalara ne olursa olsun kapıyı açmamalarını tembih etmeyi unutmamalıydı. Orkestra bir tango daha çalmaya başlamıştı. Saat sabahın 4'üydü. Davetlilerden çoğu gitmişti. Gümüş şamdanlardaki mumlar tükenmek üzereydi. Selma yakışıklı İbrahim Surkok'un kollarında dans ediyordu. Gecenin en keyifli saatleriydi bunlar. Sadece birkaç dost kalmıştı. Daha samimi bir hava vardı. Musa de Friege, Henry Faraon'a eşlik etmek üzere kemanını çıkardı. Faraon iyi bir baritondu ve son moda şarkılar söylerdi. Gabriel Tabet komik hikayeler anlatır ve Isabelita da kastanyetleri ve fırfırlı kırmızı elbisesiyle flamenko yapardı. Gün ışımaya başladığında uşaklar sıcak kahve getirir, herkes ayrılma saatinin geldiğini anlardı. Selma hiç bu kadar geç kalmazdı. Genellikle gecenin ikisine doğru hayrı gitme işaretini verirdi. Ama o gece kararlaştırdıkları gibi Emel ile birkaç dans etme uğruna prensiplerini unutmuştu. Bahçe kapısında siyah bir araba duruyordu. Evin kapısı ardına kadar açıktı. Selma bir sıçrayışta holü geçti. Bütün ışıklar yanıyordu. Ortalıkta kimseler yoktu. Merdivenleri dörder dörder çıktı, annesinin kapısının önünde kala kaldı. Bir felaket olmuş olmalıydı. Biliyordu, büyücü kadın. Titreyerek kapıyı itti. Oda loştu. Selma önce gri redingotlu geniş omuzlar gördü. Sonra sırasıyla Zeynel'i ve iki kalfayı fark etti. Parmaklarını dudaklarına götürmüş, susmasını işaret ediyorlardı. Yavaşça ilerledi. Gözleriyle annesini aradı, gri redingotlu başını çevirip monoklonun arkasından sarıklı bu garip yabancıyı eleştiren bir gözle süzdü. Selma ona bakmadı, yaklaştı ve birden yere yatırılmış kas katı bir vücut gördü. Ölmüş. Avaz avaz "anneciğim!" diye bağırıp ileriye atılacak oldu. Ama sert bir el onu durdurdu. "Yavaş, böyle davranmanın sırası değil." Onu Zeynel'in kollarına sertçe iten doktor diz çöküp muayeneye devam etti. Selma'nın birkaç saat mi, birkaç dakika mı sürdüğünü anlamadığı bir süreden sonra kalktı ve battaniyeye getirilmesini istedi. "Şimdilik kıpırdatmamalıyız ama sıcak tutulmalı." "Sıcak tutulmak mı? O halde..." Hayri ağır ağır yaklaştı. Selma ilk kez onu hayranlıkla izledi. Sakin bir biçimde "Ben oğluyum doktor," dedi. bana gerçeği söyleyebilirsiniz. Doktor ona bakıp başını salladı. Anneniz çok ciddi bir kriz atlattı delikanlı. Allah'tan kalbi dayandı. Yaşayacak. Ancak felçli kalmasından endişe ediyorum. Selma piyanonun önünde hareketsiz oturuyordu. Biraz önce Schubert'in impromptülerini, anneciğinin en çok sevdiği ikincisini ve beşincisini, Liszt'in Haydn'dan esinlenerek bestelediği varyasyonlarını çalmıştı. Hiç kımıldamadığı tekerlekli sandalyesi üzerinde oturan Sultan, gözleri aralık onu dinlemişti. Kendinden geçmişçesine. Bacaklarını inme ineli 6 ay olmuştu ve Selma tek bir gün şikayet ettiğini duymamıştı. Aksine sürgün edildiğinden beri 11 yıl olmuştu, ilk kez neredeyse neşeli ve huzurluydu. Oysa bu yaşlanmış ve yardıma muhtaç kadına baktıkça Selma acı içinde sultanı hatırlıyordu. Samur kürklü elbisesi, saltanat nişanı ile başı yukarıda harikulade kadını. Polislere sarayının kapısından girmeyi yasaklayan ve tanımadığı biri için hayatını tehlikeye atan kadını. Şereften başka bir şey tanımayan ama insani zaafları da bağışlayabilen tanrıçayı. Gerçi hiçbir zaman yumuşak olmamıştı ama ne harikulade kadındı. Selma 6 aydır çıkmıyordu. İçinden gelmiyordu. Başlangıçta annesinin yanından ayrılmak istemediği için öyle olduğunu sandı. Sonra kendisini cezalandırmak istediğine inandırdı. Kalp hastalığının krizlere yol açtığını biliyordu ama aslında büyücünün öç aldığını düşünüyordu. Bir de endişeliydi. Doktor ikinci bir krizin öldürücü olabileceğini söylemişti. Kabul edemediği, inanamadığı, onu çileden çıkaran düşünceyi yavaş yavaş kabul etmek zorunda kalmıştı. Annesi ölümlüydü. Onu taşımış olan kaya parçası, hayatının daima var olacak değişmez varlığı, yenilip uçurumun dibine düşebilirdi. Bunu önceden hiç düşünmemişti. Bugüne kadar ölüm, daima başkalarının ölümüydü. Ama annesinin ölümü, kendisinin en iyi parçasının ölmesi gibiydi. İlk zamanlar, sultanın hastalığı duyulduğunda arkadaşları ona yazmış, bazıları da onu görmeye gelmişti. Bir ay sonra kendini toparlayabilmesi için bekledikleri süreden sonra onu yeniden davet etmeye başlamışlardı. Ama cevap alamayınca bıkmışlardı. Sadece Marvan ile Emel, Rüstempaşa sokağındaki eve gidip geliyordu. Selma'nın içine kapanmasına ve bütün gününü sonatlar ve hüzünlü baladlar çalarak geçirmesine üzülüyorlardı. Bir gün sultan Marvan'ı usulca bir kenara çekmişti. Mutlaka çıkması gerek. Lütfen onu çıkarmanın yolunu bulunuz, yoksa hasta olacak. Bir evde iki hasta çekilmez, demiş, sonra gülerek eklemişti. Ayrıcalığım sürsün istiyorum. Açık hava boloları başlamak üzereydi. Mevsim ilkbahardı. Sursokların malikanelerinden bahçıvanlar Avrupa'dan getirtilen ortancalara bakıyor, gül ağaçlarını buduyorlardı. Baloların en eğlencelisi, hiç kuşkusuz her yıl Amiralliğin Jeanne d'Arc okul gemisinde verdiği baloydu. Davetliler titizlikle seçilirdi. Emel ve Marvan seçilenler arasındaydı. Fransız-Dürzi Savaşı gerilerde kalmıştı. 1930'dan beri Cebel Muhtariyet elde etmişti ve Fransızlar gerek Lübnan'da gerek Suriye'de dağlı derebeyleri kızdıracak bir şey yapmamaya özen gösteriyorlardı. Marvan okul gemisindeki davete Selma'yı çağırmak için gelmişti. Reddedeceğini kestirip öfkelenmiş gibi yapıyordu. Bana bunu yapamazsınız, bu bir yemek daveti. Bütün yerler bir ay öncesinden belirlendi. Emel de ısrar etmişti. Gemideki balo değişik oluyor. Sonra kuzenim Vahit ile tanışmanızı istiyorum. Nasıl olduysa dağdan inmeyi kabul etti. Sid Nazira ile uzaktan akraba olurlar. Göreceksiniz, kendine özgü, hoş bir insandır. Selma sonunda razı oldu. Sadece birkaç lambanın aydınlattığı limanda, Jeanne d'Arc bütün ışıkları yakılmış bir Noel ağacı gibi duruyordu. Güvertede duran amiralin etrafını, tören üniformalarını giymiş subaylar almıştı. Biraz geride duran donanma orkestrası, Offenbach'ın La Vie Parisienne'ini çalıyordu. Yüksek topuklu, uzun elbiseli hanımlar dar köprüden gemiye geçerken korkulu ve neşeli çığlıklar atıyorlardı. Çok kibar bir adam olan amiral her gelene ayrı iltifat ediyordu. Memnundu çünkü gecenin başarılı olacağı belliydi. 300 metrekarelik yere bütün Beyrut sığmıştı. Genç öğrenciler davetlilere yol gösteriyorlardı. Darüzilerin masası orkestradan bir hayli uzaktaydı. Geç kalmışlardı. Herkes güller, gümüş takımları ve limonj porselenleriyle donatılmış masalara çoktan oturmuştu. Bağırışmalarla karşılanmışlardı. Artık ümidi kesmiştik. Sevgili Emel, sadece bir saatlik bir gecikme. Görmeyeli ilerleme kaydetmişsiniz, diye bir genç takıldı. Vahit, kiminle geldiğimi gördüğünüzde beni affedeceğinizden eminim. Selma, size kuzenimi tanıtayım. Korkmayın, göründüğü kadar sevimsiz değildir. Uzun gölge ağırdan almışçasına eğildi, sonra yan masadakilerin dikkatini çeken bir çalımla, "Oo, prenses!" dedi. "Atalarım sizi rüyalarında görmüş olsalardı, ailelerimiz arasında yüzlerce yıl süren savaşlar önlenmiş olurdu. O vahşi savaşçılar hemen teslim olurlardı." Yarı alaylı, yarı büyülü mavi gözler Selma'yı sanki esir almıştı. Genç kızı sağına oturtmak için bir çırpıda masanın oturuş biçimini değiştirmişti. Diğer konukları ihmal etmiş, sade ona bakıyor, yaşamıyla ilgili sorular soruyor, ne yaptığını, nelerden hoşlandığını anlamak istiyordu. Tamamiyle büyülenmiş gibiydi ve böylesine açık bir ilgiyi nasıl örtbas edeceğini düşünen Selma'nın huzursuzluğunu fark etmemiş görünüyordu. Selma'nın çektiği işkence 15 dakika sürdü. Sonra merakını gidermiş, ilgisi azalmış gibi Vahit birdenbire sırtını ona döndü ve arkadaşlarıyla hararetli bir siyasi tartışmaya girdi. Selma'nın sağında ince, kibar biri oturuyordu. Fırsattan yararlanmak istedi. Gerçi onun adını duymamıştı ama olsun, daha sonra öğrenirdi. "Kendimi takdim edeyim. Charles Korm, şair. Şiirden hoşlanır mısınız matmazel?" Selma fırtına gibi dürzi delikanlısından sonra Beyrut'un sükunetini yansıtan şairi bulmanın rahatlaması içinde gülümsedi. "Çok hoşlanırım. Bana Fenike'nin ozanı derler. Son kitabımı Esinli Dağı okudunuz mu? Edgar Allan Poe ödülünü kazandı." "Sözü edildiğini duydum," diye cevap verdi Selma incelikle. "Birkaç parça okursam hoşunuza gider miydi?" "Elbette," dedi Selma, yazarların kendilerini beğenmişliklerinin ölçüsüzlüğüne için için gülerek. Şair hafifçe öksürüp sesini ayarladı, sonra gözlerini ufukta bir noktaya dikerek okumaya başladı. "Ah, söyleyin bana, nasıl oldu da bizimkiler 2000 yıldır Akdeniz'den Çin'e kadar sadece Lübnan'da bunca sarık arasında haçlarını korudular? Müslüman kardeşim, açık dersem kızma sakın ama ibadeti ve inancı ile gerçek Lübnan benim, ben, inancım." Selma sıçradı. Bu kibar adam yoksa bir kışkırtıcı mıydı? Ama saf ve miyop bakışlarını görünce gülmesi tuttu. Kim olduğunu anlamamış olmalıydı. Şair kendi alemine dalmış devam ediyordu. "Fenikelilerin dili, Lübnanlıların dili, altın çağlar dili, senden türemiştir diğer alfabeler. Ülkemin dili, bizlere inan ver, kendimize, atalarımıza güvenmemizi sağla, bırak da bizler hala ilahların masasına oturabilelim." Selma sınıfta bazı marunilerin Araplar arasına girmekten kaçındıklarını anımsadı. Akdeniz'e hükmetmiş ve parlak medeniyetleri 2000 yıl önce sönmüş olan Fenikelilerden geldiklerini söylerlerdi. Birden canı eğlenmek ve sarıklıların öcünü almak istedi. "Ama bildiğim kadarıyla Fenikeliler ne Müslümandı ne de Hristiyan," dedi. Şair kızararak bu genç cahile Hristiyanların kökenlerine sadık kaldıklarını, Lübnan ne yazık ki Araplaştırılmış bile olsa gerçek Lübnanlıların diye anlatmaya çalışırken Selma başını çevirdi ve Vahit ile göz göze geldi. Alaycı bakışları, göz kırpışı kendilerini dinlediğini ele vermişti. Demek ki umursamazlığı sadece bir dış görünüşmüş. Genç kız kalbinin hızlı hızlı çarptığını hissetti. Bu adam bir serseri gibi davrandığı halde her şeyini kabul etmeye, her kusurunu affetmeye hazırdı. Bu burnu havada hayalperestin beğenilecek nesi var ki? Ele avuca sığmaz yönü mü? Her şeyi alaya alan tavırları mı? Yemek bitmişti. Uşaklar kahveli ve likör servisine başlamışlardı. O ana kadar usul usul çalmakta olan donanma orkestrası hareketli bir tangoya girmişti. Çiftler dans pistine çıkmışlardı. Selma merakla onlara bakıyordu. Can atıyordu ama annesine vahşiler gibi bel kırmamaya söz vermişti. Sultan sadece valslere izin veriyor, bu da arkadaşlar arasında alay konusu oluyordu. Genç kızın arkadaşları sadece baş döndüren danslara izni olduğunu söyleyip gülüşüyorlardı. Orkestra Strauss'un bir valsini çalıyordu. Selma ayağı ile tempo tutuyor, yan gözle komşusuna bakıyordu. Onu dansa kaldıracak mıydı? Oysa o kendisine bile bakmıyor, arkadaşlarıyla konuşuyordu. ''Bana bu dansı lütfeder misiniz prenses?'' Bir Fransız subayı önünde eğilmişti. Beyaz üniforması içinde ince, uzun, yanık tenli bir adamdı. Baştan çıkarıcı bir gülümsemesi vardı. ''Beni tanımıyorsunuz ama bu Strauss'larda tanıştırılmıştık. George Bouy, süvari yüzbaşısı.'' Gruba yabancı birinin davetini kabul etmek usulden değildi. Olsun, canı dans etmek istiyordu. Üstelik şu vahide haddini bildirmiş olacaktı. Selma müziğin ağır temposuna kendini bırakıverdi. Orkestra üst üste üç vals çaldı. Dedikodu yapılacağını biliyordu ama yakışıklı subayla sonuna kadar dans etti. Başı hafifçe dönerek yerine henüz oturmuştaki vahit yay gibi gerilmiş biçimde bir çıkış yaptı. Müslüman bir genç kızın, üstelik Osmanlı hanedanından bir hanım sultanın bir Fransız subayı ile dans ettiğini görmek şaşırtıcı. Bu açık fikirliliğe ve bu unutma soyluluğuna hayran olmamak mümkün değil. Selma kızardı. Diğer davetliler şaşkın vahide bakıyorlardı. Canı sıkılmış olan Marwan durumu düzeltmeye çalıştı. ''Töreci Vahit Bey, son sıfatınız bu mu?'' Alaycı olduğunuzu biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Vahit buz gibi bir sesle alay etmiyordum dedi. Marwan dişlerini sıktı. Arkadaşına hakaret edecek değildi. Zaten aşiret dayanışması bunu yapmasına maniydi. Ama davetlisinin hafife alınmasına da kabul edemezdi. Selma, canım bu dansı bana bahşetmek lütfunda bulunur musunuz? Selma roğut gibi ayağa kalktı. Vahit arkalarından kötük bir bakış fırlattı. Masadakiler tekrar konuşmaya başlamışlardı. Huzursuzluğu giderici bir sürü laf. Vahit içiyordu. Belki dördüncü ya da beşinci konyağındaydı ki kadehini masaya vurdu. Bardak paramparça oldu. ''Garson, bu konyak berbat. Bir başkasını getirin.'' Hizmetkar şaşkın geveledi. ''Ama beyim, bu çok eski bir konyaktır. Elimizde bir tek bu var. Bize layık gördükleri tek bu.'' Belki de efendilerimiz biz Lübnanlıları aradaki farkı anlayabilecek derecede uygar bulmuyor. Sesini yükseltmişti. Bütün gözler ona dönmüştü. Kötü bir konyak. Kukla bir hükümet, göstermelik bir anayasa. İlkel olanlara yeter de artar bile. Kendi kendilerini yönetmek iddiasında bulunacak değiller ya. Ama ben diyorum ki beyler artık yettiniz. Defolun gidin. Hem de derhal. Çünkü her zaman bu kadar nazik olmayız. Salonda çıt çıkmıyordu. Orkestra mahsus yapmış gibi susmuştu. Kimse kıpırdamıyordu. Genç dürzi lideri arkasına yaslanıp bir kahkaha attı, sonra kadehini kaldırdı. Lübnan'ın özgürlüğüne ve bağımsızlığına. Selma kendisini masaya getiren Marwan'a usulca "Tanrım, sarhoş bu." diye fısıldadı. "Yo, hayır, asla sarhoş olmaz. Vahit kadar alkole dayanıklı bir başkasını görmedim. Onun şimdi söylediklerini, toplumdaki yerlerini manda yönetimine borçlu birkaç aile dışında hepimiz söylemesek de düşünüyoruz. Fransa savaştan önce bize bağımsızlık vaat etmişti. Peki şimdi ne yapıyor? Lübnan ile Suriye arasına yapay sınırlar koyuyor. Oysa bu iki bölge yüzyıllardır siyasi, ekonomik ve mali bir birlik içinde yaşamış. Başka ne yapıyor? Bizi barışçı olduğumuz ve dövüşerek değil de konuşarak sonuç almayı sevdiğimiz için vesayet altına alıyor. Ama artık bıktık. 15 yıldır konuşup tartışıyor, hiçbir şey elde edemiyoruz. Maruniler bile bıktı. Ne de olsa bir Fransız gemisinde böyle sözler etmek, işte bu da Vahit'in ta kendisi. Kışkırtmaya bayılır. Onu kapı dışarı etmemek için sarhoşluğuna verir gibi yapacaklarını bildiğinden için için eğleniyor. Saldırı sözlü olmaktan ibaret kaldıkça Fransızlar bir dürzi liderine dokunmayı göze alamazlar. Cebel'deki kanlı savaşı henüz unutmadılar. Ben Vahit'in bu gece uslu duracağını sanıyordum. Marwan gülümseyip göz kırptı. Sanırım bu gösteriye biraz da siz neden oldunuz. Şaka mı ediyorsunuz? Son derece ciddiyim. Fransız subayı ile dans etmekle Vahit'i çileden çıkardınız. Çağdaş görünüşüne bakmayın. Geleneklerine ve törelerine sanıldığından da çok bağlı bir derebeydir o. Yüzyıllık bir namus kavramı vardır. Tahsili, eğitimi, okudukları onu hiç değiştirmedi. Ertesi sabah Ras Beyrut'taki evin kapısı çalındı. Tüfeği omuzunda sakallı bir adam, kucağındaki muazzam kırmızı glayör buketi ardında yarı yaraya kaybolmuş olarak, "Şef bu çiçekleri prensese getirmemi emretti," dedi. Zeynel şaşırmıştı. "Şef mi? Ne şefi?" "Şef işte, Vahit Bey." Adam kucağındaki yükü harem ağasına aktardı, fişekliğini düzeltti, topuklarını birbirine vurdu ve vakarla oradan uzaklaştı. Paris'in vitrini sayılan büyük Beranger mağazasında alışveriş eden Emel ile Selma, Beyrut'ta kadınların gidebilecekleri tek çay salonu olan Patisserie Suisse'de dondurma yiyorlardı. Buluştukları andan beri sözü dönüp dolaşıp Vahit'e getirmek isteyen Selma, "Kuzeniniz amma da tuhaf," dedi. Emel gülümsedi. "Biliyor musunuz, bizim ailede her çeşidi vardır. Belki bazıları size Vahit delidir diyecektir. Bana kalırsa ailenin en akıllısı odur. İşine geldiği için öyle görünür. Aşiretlerimizde sık görülen entrikalar ve suikastler sonucu yarım yüzyıl önce ayağa kaydırılan bir soydan gelir. Hala az da olsa taraftarları vardır ve ona çok sadıktırlar. Asıl Vahit daha 10 yaşındayken öldürülmüş olan babası Arap davasının önderlerinden Hamza Bey'e büyük saygı gösterirlerdi. Sit Nazira'nın kocası Fuat Bey de öldürülünce yerini Vahit'in alması beklenmişti. Ama Sit Nazira ile o tarihte daha bebek olan oğlu Kemal aşiretin çoğunluğuna hükmediyor, üstelik halen de olduğu gibi Fransa onları destekliyordu. Ama kim bilir, durumlar bazen çabuk değişir. Kemal'e bir şey olursa zaimlik yani şeflik Vahit'e düşer. Onun için herkes, özellikle Fransızlar, onu idare etmeye çalışırlar. Daha sonraki haftalar Selma çok çıkacak ve kendi kendine bile itiraftan çekindiği bir şeyi, Vahit'i tekrar görmeyi çok arzulayacaktı. Aslında karşılaşmadıkları tek bir davet yoktu. Her seferinde nazik bir selam veriyor ama ilk karşılaşmalarındaki gibi görüşüp konuşmaya yanaşmıyordu Vahit. Zahitten umursamazlığının çekiciliğine dayanamayan kadınlar tarafından paylaşılmaz olmuştu. Geniş alnı, kartal burnu, sabit mavi bakışları ile çirkin bulanlar dahil hepsi onu müthiş çekici ve baştan çıkarıcı buluyordu. Çekingen gülümseyişine, şaşkın bakışlarına, ona dostluk gösterilmeyeceğini sanırcasına en ufak iltifattan etkilenmesine bayılıyorlardı. Ama aralarından biri biraz senli benli olsa bakış alaycı, sözler kırıcı oluveriyordu. Selma bakışlarının altında bazen ezilir gibi oluyordu. Beğenilmek isteyen her kadın gibi etrafını alan gençlere hafif bir ilgi gösteriyor, onlar da bunun nedenini bilmeksizin mutluluktan uçuyorlardı. Nihayet bir gece Vahit yaklaştı ve üzüntülü göstermeye çalıştığı bir sesle sordu. "Prenses, neden benden kaçıyorsunuz? Bana hala kızgın mısınız? Amiralliğin davetindeki kabalığım sırf kıskançlıktan kaynaklandığını anlamadınız mı?" Sözlerin ciddiyetini yalanlayan alaycı gülümseyiş ama kaygılı bakışlar. Selma hayretle bu koca adamın utangaç olduğunu fark etti. Yine de küçük bir öç almak istedi. "Kızgın mı? Niçin kızgın olacakmışım? Amirallik daveti mi? O kadar çok oldu ki tamamıyla unutmuşum." "Öyleyse bu valsi reddetmezsiniz değil mi?" Alay mı ediyordu? Bakışları karşılaştı aynı anda ikisi de kahkahayla güldüler. Vahit Selma'yı dans pistine sürükledi. Tanrım, ne kadar kötü dans ediyordu. Yaz gelmiş, boğucu sıcaklar şehirden büyük ölçüde göçe yol açmıştı. Varlıklı olanlar 4 ay için dağa çıkıyorlar. Sofar'ın, Aley'in ve Big Faya'nın büyük otellerinde ya da kat kat bahçelerle çevrili lüks villalarda kalıyorlardı. Hükümet bile taşınıyordu. Emel Selma'yı Ras El Met'deki vadiye hakim aileden kalma konutlarına davet etmişti. Genç kızın ailenin ilk okumuş kişisi olan dedesi Beyrut'a yerleşmeye karar verince geçen asırda terk edilmiş, içinde Dürzi halkının bir kısım kaderinin belirlendiği bu konak şimdi yazlık olarak kullanılıyordu. Buradaki sosyal yaşam başkenttekinden de canlıydı. Çünkü eğlence düzenlemekten başka yapacak bir şey yoktu. İnsanlar birbirlerine teklifsiz gidip geliyor, gündüzleri daracık patikalarda at arabalarıyla gezintiler yapılıyor, billur gibi pınarların başında piknikler düzenlenerek tıka basa yenip içiliyordu. Bazen de başkaları tarafından rahatsız edilmemek için tamamı kapatılan dağ hanlarında yemeğe gidiliyor, sporcu olanlar ya da macera sevenler bütün gün at sırtında dolaşıyorlardı. Her akşam buluşmak adet olmuştu. Her yerde bir eğlence vardı. Birinden diğerine gitmek için kilometrelerce yol almaktan kimse çekinmiyordu. Şafak vaktine kadar dans ediliyor, gün ışıdığı vakitte hizmetçiler odalarda yer yataklarını hazırlıyorlardı. Köyde kimse kusura bakacak değildi. Bütün davetlilere yetecek yer vardı. Güneş iyice yükseldiğinde sabah kahvaltısına oturuluyordu. Hemen her sofrada ful ve humus bulunurdu. Vahit'in sarayı Ras El Met'ne yakında ama pek az dümdanlı içini görebilmişti. Bütün bir yıl boyu bu sarayda oturan annesi çok sade bir hayat sürerdi. Binaya sadece civardaki birkaç Dürzi köylüsünün ve aileye sadık birkaç şeyhin girebildiği söylenirdi. Bütün gününü Emel ve Marvan ile geçiren genç beyin onları hiç davet etmeyişini hayretle karşılamıştı Selma. Emel işin alayındaydı. Çarşaf giymediğimiz için olacak, müritlerine mahcup düşmek istemiyor. Alay da olsa Selma bu sözlerde bir gerçek payı olduğunu biliyordu. Ancak Vahid'in Ras El Met'inde bu kadar uzun kaldığı da görülmüş şey değildi. Marva'nın dediği gibi Selma için mi geliyordu? Öyleyse bu ne biçim bir kuru yapmaktı? Neredeyse genç kızla hiç konuşmuyordu. Daha çok okçuluk yarışmalarıyla ya da bitmez tükenmez siyasi tartışmalarla ilgileniyor, sadece erkeklerle konuşmayı tercih eder görünüyordu. Ne var ki Selma'nın yanına bir erkek gelip nezaketin gerektiğinden fazla kalacak olsa, herkesin hayret dolu bakışlarını aldırmaksızın yanlarına gelip konuşmaya başlıyordu. Bazen de daha ileriye giderek, "Özür dilerim dostum," diye konuşmanın sözünü kesiyor ve Selma'ya dönerek "Size söyleyeceklerim var, biraz gelir misiniz?" diye kolundan yakalayıp sürüklüyordu. İlk seferinde Selma karşı koyacak olmuştu. "Vahit, size ne oluyor böyle? Size aitmişim gibi davranıyorsunuz. Öyle olmak hoşunuza gitmez mi?" Sonra da elini alıp avucunun içine öpmüş, Selma'nın içi titremişti. Daha önce böyle bir duyguyu hiç tatmamıştı. Gözlerini kapatmış ve "Evet, senin olacağım," diye düşünmüştü. "Selma, benim için ne kadar değerli olduğunuzu bilmelisiniz. Bu ahmaklarla flört etmeye kalkışmayın." Sonra ani bir hareketle arkadaşlarının yanına dönmüştü Vahit. Arkadaşının gün geçtikçe daha düşünceli ve dalgın olduğunu gören Emel, onu uyarmak zorunluluğunu duydu. "Dikkat edin Selma, Vahit hiçbir zaman ne istediğini bilmemiştir. Acı çekmenizi istemem." Ama aşk insanın gözünü kör eder ve Selma da aşıktı. Son yıllarda büründüğü zırhın içinden aşık olanlara küçümseyerek ve acıyarak bakmıştı. Ama şimdi bu zırh bir anda delini vermişti. Sanki çıplaktı ve işin tuhafı buna seviniyordu. Öte yandan Vahit de ehlileşir gibiydi. Ona baktığında artık alaycı gülüşünü takınmıyor, sevgiyle bakıyordu. Dedikodulara aldırış etmeksizin uzun yürüyüşler yapıyorlardı. Vahit çocukluğunu anlatıyordu, babasını. Öldükten sonra bile yaşamını gölgeleyen babasını. "Hiç kimsenin bir kahraman oğlu olmasını dilemem. Tek bir gün geçmezdi ki biri çıkıp iyi niyetle de olsa "Ah babanız ne müthiş adamdı" demesin. Sonra bakışlarından bu onun tırnağı bile olamaz hükmünü verdiğini anlardınız. Bu hayaletten kurtulmam uzun sürdü. Ama yine de gerçekten kurtuldum mu dediğim oluyor. Bu anlarında o kadar korumasız görünüyordu ki Selma elini tutar gözlerinin içine bakardı. Vahit, büyük işler başaracağınızı biliyorum. Önemli olan kendinize güvenmeniz. Vahit minnetle gülümserdi. Diğer kadınlardan o kadar farklısınız ki hem kırılacak gibisiniz hem de güçlü. Selma itiraz edecek olur ama o bırakmazdı. Güçlü olduğunuzu biliyor, sizi bu halinizle seviyorum. Onu korkuları, kuşkuları olmayan bir kaya parçası gibi görmek istiyordu. Oysa Selma, kendinden emin, küstah prenses kimliğinden arınıp, olduğu gibi görünmek arzusundaydı. Ama içindeki en yumuşak, en içten, en kırılgan olanı anlatmak istediği her seferinde Vahit kızıyordu. Kaya parçasında çatlağa tahammül edemezmişcesine. Böyle bir kayanın varlığına inanmak ve belki bir gün kendisinin de öyle olacağına güvenmek istermişcesine. Böyle zamanlarda susar, onu dinlerdi. Kadınların ne denli sabırlı olabileceklerini keşfetmenin şaşkınlığı ile. Bu güç müydü yoksa zaaf mı? Peki evlenmekten söz etmedi mi? Tanrım, bu sorularıyla amma da sinir bozucuydu Emel. Mutlaka öğrenmek istiyorsanız tek söz etmedi. Ama tüm konuşmaları, davranışları o yönde. Birkaç istisna dışında dürzilerin hep kendi aralarında evlendiklerini bilirsiniz. Vahit'in annesi çok tutucudur. Bir yabancıyı asla kabul etmez. Üstelik oğlunu aşiretin muhtemel iktidarına hazırlıklı bulundurmak istiyor. Vahit bugüne kadar gördüğüm en bağımsız insan. Annesinin kendi adına kararlar vermesini kabul eder mi sanıyorsunuz? Emel çaresiz kalmışçasına başını salladı. Ya aşk gözlerinizi kör etmiş ya da bizim erkeklerimizi hiç anlamamışsınız. Tartışma Selma'yı üzmüştü. En iyi arkadaşı mutluluğunu paylaşacağı yerde onu uyarıyordu. Neden? Vahit'in sevgisinden niçin kuşku duyuyordu? Yoksa kıskanıyor muydu? Emel genç Beyzade'yi çocukluğundan beri tanıyordu. Vahit ondan sadece 4 yaş büyüktü. Marva ile oyun arkadaşıydılar. Belki Emel'inki bilinçsiz bir sahip çıkma duygusuydu. Olanları Vahit'e anlatmaktan kendini alamadı. Konuştuklarını naklederken şakayla karışık şüphelerinden söz etti. Kıskanıyor mu? Elbette ki kıskanıyor. Ama kıskançlığının konusu hakkında yanılıyorsunuz. Sevgili Selma, o beni değil, sizi kıskanıyor. Selma yüzüne bir şamar yemiş olsaydı bu kadar sarsılmazdı. Baka kalmıştı, kızarmıştı. Böylesi rezil şeyleri nasıl ima edebilirdi? Emel'i severdi, Emel de kendisini. Bu saf sevgiyi kirletmesine izin veremezdi. Kızgın ve küskün doğruldu. Sanırım her şeyi yıkmak hoşunuza gidiyor. Vahit öfkeyle, "Yo!" diye karşılık verdi. "Şimdi de açık sözlülüğüme mi kusur bulacaksınız? Oysa sizde asıl sevdiğim gerçekleri göğüsleme gücüne sahip olmanız." "Güç mü?" "Evet, biliyorum. Ama güçlü olmaktan bıktım. Benim de gözetilmeye, korunmaya hakkım var. Oysa dobra dobra olmak bahanesiyle sevdiğim her şeyi çiğniyorsunuz." Arkasını döndü. Bu adamla bir saniye daha kalmak niyetinde değildi. Ama nereye gidecekti? Ne Emel'i ne başkasını görmek istemiyordu. Tek istediği yalnız kalmaktı. Selma ertesi sabah Vahit'i görmeden Ras El Metn'den ayrıldı. Dürzi delikanlısının söylediklerini unutmak arzusundaydı. Onun bencil olduğunu biliyor ama böylesi bayağı karalamalarda bulunabileceğini sanmıyordu. Bütün gece hırsından, üzüntüsünden ağlamıştı. Kararı karardı. Artık onu görmeyecekti. Ayrılırken Emel'i öptüğünde garip bir huzursuzluk duymuştu. Onu kucaklarken yalan söylüyormuş hissine kapılmış, Emel endişeyle gözlerine baktığında artık beni sevmeyin diye bağırmamak için kendisini zor tutmuştu. Acaba söylenmemiş olması gereken bir söz yüzünden ikisini de yitiriyor muydu? Selma Beyrut'a döneli henüz 3 gün olmamıştı ki tüfekli fişekli adam bir mektupla çıka geldi. Sizden ayrı kalmaya dayanamıyorum. Ağzıma geleni söyledim. Beni affedebilecek misiniz? Bugün öğleden sonra saat 4'ten itibaren St. George Oteli'nin çay salonunda bekleyeceğim. Yalvarıyorum, geliniz, vahitiniz. Ne sanıyor kendini? Ağzına geleni söyleyecek, sonra da bir affet beni demesi Selma'nın ona koşması için yeterli olacak, öyle mi? Ne kolay iş. Tabii ki gitmeyecek. Aralarındaki hikaye çoktan bitti. Bitti. Zaten ona ilgi duymuyor. Onu nasıl çekici bulabilmişti ki? Selma bütün gün evde oyalanıp şarkılar mırıldanmıştı. Uzun zamandır bu denli neşeli olmamıştı. Gülümseyerek Vahit'in kendisini nasıl bekleyeceğini düşünüyordu. Üzülecekti, kahrolacaktı. Mektup üzerine mektup yazacak, çiçek üstüne çiçek gönderecekti. Hiçbirine cevap vermeyecekti. Hiçbirine. Artık onu tanıyordu. Kendisini daha fazla istismar etmesine izin vermeyecekti. Saat 4'ü 5 geçe cildinin güzelliğini daha da ortaya koyan yeşil şantuk tayyörü içinde St. George Oteli'nin kapısını itiyordu Selma. Birbirlerini kaybettiklerini sanmasalardı bu kadar yakın olmayacaklardı. Vahit artık sözü karşısındakine vermeksizin uzun uzun konuşmuyor, ilk kez Selma'yı dinliyordu. Selma mutluluktan uçuyordu. Her gün görüşüyorlardı. Annesine Emel'e gittiğini söylüyordu. Saatlerce deniz kıyısında kızgın kumlar üzerinde yürüyor, sonra da mezeleri ve biber kızartmaları ile ünlü deniz üstündeki küçük meyhanelerden birine giriyorlardı. Ya da bütün Beyrut'a bakan büyük sarayın bulunduğu tepeye çıkıyor, arabadan inerek korkunç gürültülerle yokuş aşağıya inen tramvaya biniyorlardı. Kentin dar sokaklarında tanıdık birine rastlama korkusu duymadan dolaşıyor, konuşuyor, birbirlerine içlerini döküyor ve binlerce proje yapıyorlardı. Weygand Caddesi'nden geldikleri bir gün dört nala yaklaşan bir kara bornuz bulutu yüzünden bir köşeye sinmek zorunda kalmışlardı. Gelenler yüksek komiserin sipahileriydi ve küçük Arap atları üzerinde her zamanki gibi resmi arabaya eşlik ediyorlardı. Vahit bir küfür savurmuş, sonra alçak sesle gerizekalılar demişti. Yakında onlardan kurtulacağımızın farkında bile değiller. Üst perdeden kendinden emin konuşuyordu. Selma soran bakışlarını Vahit'e çevirmiş, o da gözlerini kısarak uzun uzun ona bakmıştı. Kimseye bir şey söylemeyeceğinize söz verirseniz sizi yarın akşam bir yere götüreceğim. O zaman ne demek istediğimi anlarsınız. Kentin ne kadar gizli kapaklı iş göreni varsa ayrı kulübün barında buluşurdu. Başkentin en becerikli barmeni Pierre'in, Orta Doğu'nun bütün gizli haber alma örgütlerinin adamı olduğu söylentisi çıkalı St. George'da buluşmaktan vazgeçilmişti. Vahit'in Selma ile gelmesi herkesi şaşırtmıştı. Çünkü bu gece olağanüstü bir toplantı yapılacaktı. Banda karşıtı, çeşitli grupların temsilcileri bir ortak eylem projesi tartışmak üzere toplanmışlardı. Herkes birbirine bakıyor, ne diyeceğini bilemiyordu. Bir yabancının aralarında bulunması doğru bir şey miydi? Ama bu kadar güzel bir insan nasıl kapı dışarı edilebilirdi? Madem ki Vahit Bey onu getirmede sakınca görmemişti, aksine davranmak beye hakaret sayılırdı. Bu yüzden de genç kızı ağırlamışlar ve tartışmalarına devam etmişlerdi. Konyak şişelerinin etrafında. Vahit alçak sesle orada bulunanları tanıtıyordu. Şu dalgalı saçlı adam bir masondur. Onun locası mandaya açıkça cephe aldı. Onun yanında oturan sadece bir gözlemci. Lübnan'ın ilk manda aleyhtarı gazetesi El Nahar'ın yazı işleri müdürü Gebran Tueyni. Fransız siyaset alemini iyi tanır, görüşleri bize çok yararlı oluyor. Onun karşısında oturan sert bakışlı adam meşhur Anton Saddeh'tir. Lübnan ile Filistin'i içerecek olan Büyük Suriye yanlısı Suriye Halk Partisi'nin kurucusudur. Ta Kenan devrinden kalma doğal bir Suriye tezi, işe bakın ki bir Belçikalı Cizvit papazı olan Rahip Lame'nin yazılarından kaynaklanıyor. Anton Saddeh'in sağında oturan Arap Birliği taraftarı iki kişi, Büyük Suriye tezini bütün Arap dünyasının birleşmesinin ilk aşaması olarak görüyor. Selma ülkelerini yabancıların çizmesinden kurtarmak için belki de yarın hayatlarını verecek olan bu kahramanları dikkatle inceliyordu. Bunların böylesi kibar çevrelerden olabileceklerini hiç sanmazdı. Paris'in meşhur sulkasından gelen gömlekleri, kravatları ve şık giysileri onu gerçekten şaşırtmıştı. Daha bir devrimci kılıklı olmalarını bekliyordu. Gerçi bu çocukça bir düşünceydi. Komplocuların özellikle komploculara benzememeleri gerekirdi. Ama ne de olsa bulundukları yerin kibarlığı, sükuneti, yakılmış olan koca koca purolar alınmakta olan köklü kararlara ters düşüyor gibiydi.